Ayrım 49. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 459. Haran Babu içeri girer girmez mutfak kapısından Sucharita'yı gördü. Kaçacak hiçbir yeri yoktu. Teyzesi de ortalıklarda gözükmüyordu. "Az önce Gurmuhan Babu'ya rastladım," dedi Haran Babu. "Sanırım buradaydı." Haran Babu'nun sözlerine karşılık vermeyen Sucharita bir anda kaplarla tavalarla uğraşmaya başladı. Sanki nefes almaya bile zamanı yokmuş gibi dalmıştı bu işe. Ama Haran Babu kolay kolay vazgeçecek biri değildi. Mutfağın dışında durmuş, bir sohbet başlatmıştı. Hari Mohini, bir iki kere uyarmak için öksürmesine rağmen konuşmasına devam etmişti. Hari Mohini, Haran Babu'nun karşısına kolaylıkla çıkabilirdi. Ama ona bir kez görünürse, Sucharita ve kendisinin bu genç adamın bitmek bilmeyen konuşmalarından kendilerini kurtaramayacaklarından emindi. Bu nedenle Haran Babu'nun gölgesini bile gördüğünde yeni evli bir gelinden daha büyük bir ihtiyatla yüzünü tülüyle kapatırdı. "Sucharita," dedi Haran Babu, "ne yaptığınızın farkında mısınız? Bunun sonu nereye varacak? Lolita'nın Hindu geleneklerine göre Binoy ile evleneceğini duymuşsunuzdur. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz?" Sorusuna yanıt alamayınca Haran Babu ciddi bir sesle "Sizsiniz," dedi. Haran Babu Sucharita'nın bu kadar büyük bir suçlamanın şokunu atlatamayacağını düşünmüştü. Ama başını bile kaldırıp bakmadan işine devam ettiğini görünce parmağını Sucharita'ya sallayarak daha ciddi bir sesle devam etti. "Tekrar söylüyorum Sucharita, siz sorumlusunuz. Elinizi kalbinize koyup bu konuda suçlu olmadığınızı söyleyebilir misiniz?" Sucharita yanıt olarak kızartma tavasını o kadar sert bir şekilde ateşe koydu ki yağ yüksek sesle cızırdamaya başladı. Ama Haran Babu sözünü sürdürdü. "Binoy Babu ve Gurmuhan Babu'yu evinize getiren ve cesaretlendiren sizsiniz. Şimdi de onların Brahmo Samaj'daki onurlu dostlarınızdan daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Bunun sonuçlarının farkında mısınız? Daha en baştan sizi uyarmadım mı? Şimdi Lolita'yı kim tutabilir? Peki tehlikenin bununla sonlandığını sandığımı mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle hayır. Bugün de sizi uyarmak için geldim. Sıra şimdi de size geldi. Şimdi hiç kuşkusuz Lolita'nın başına gelenlerden dolayı pişmanlık duyuyorsunuz. Ama yakında kendi düşüşünüzden pişmanlık duyma mutluluğunu bile tadamayacaksınız. Yine de Sucharita, hala geri dönecek zaman var. Eskiden ne umutlar bizi birleştirmişti, bir düşünün. Bizi bekleyen görevler nasıl parlıyordu önümüzde. Brahmo Samaj'ın bütün geleceği nasıl önümüzde canlanırdı. Yaşam yolculuğunda birlikte ne kararlar aldık. Şimdi bunların hepsi yok mu olacak? Asla. Umutlarımız daha yok olmadı. Bir kez daha geriye dönüp bakın. Geri dönün." O sırada yağda kızarmakta olan sebzeler iyice cızırdamaya başlamıştı. Sucharita bir kaşıkla sebzeleri karıştırmaya başladı. Haran Babu ise Sucharita'yı pişmanlığa çağıran sözlerinin etkisini görmeye çalışıyordu. Sucharita kızartma tavasını ateşten aldı. Haran Babu'ya dönüp şöyle dedi. "Ben bir Hinduyum." "Ne? Hindu mu?" dedi Haran Babu şaşkınlıkla. "Evet, Hinduyum," diye tekrarladı Sucharita. Sonra da kızartma tavasını tekrar ateşe koyup sebzeleri karıştırmaya başladı. Aldığı darbenin ilk etkilerini atlattıktan sonra, "Sanırım Gurmuhan Babu sabah akşam size Hindu öğretilerini anlatıyor değil mi?" dedi Haran Babu sert bir sesle. "Evet," diye yanıtladı Sucharita başını bile çevirmeden. "O benim gurum, bana o yol gösteriyor." O güne kadar Haran Babu kendisini Sucharita'nın gurusu olarak görmüştü. O gün Sucharita'nın Gora'yı sevdiğini duymuş olsa bu ona daha az acı verirdi. Ama Gora'nın Sucharita'yı kendisinin elinden alıp gurusu olduğunu onun ağzından duymak Haran Babu'ya bir kırbaç darbesi yemiş kadar incitmişti. "Gurunuz ne kadar yüce bir insan olursa olsun Hindu toplumunun sizi kabul edeceğini düşünüyor musunuz?" diye alay etti Haran Babu. "Bilmiyorum," diye karşılık verdi Sucharita. "Sizin toplumunuzu anlamıyorum ama bir Hindu olduğumu biliyorum. Bu kadar uzun süre bekar kalmanızın Hindu toplumundan atılmanız için yeterli neden olduğunu farkında mısınız?" "Canınızı bu meseleyle sıkmayın," dedi Sucharita. "Ama size tek bir şey söyleyebilirim. Ben bir Hinduyum. Yani Paresh Babu'dan aldığınız bütün eğitimi bu yeni gurunuzun ayaklarının dibine atıyorsunuz. Tanrı inancımın ne olduğunu biliyor ve bunu başkasıyla tartışmaya gerek görmüyorum. Ama şundan emin olabilirsiniz. Ben bir Hinduyum. O zaman size şunu söylememe izin verin," dedi Haran Babu. "Kendinizin ne kadar büyük bir Hindu olduğunuzu düşünürseniz düşünün, bunun size hiçbir yararı olmayacak. Gurmuhan Babu, Binoy gibi değildir. Yüzüne Hindu olduğunuzu haykırsanız bile onu elde edemezsiniz. Kendisini guru ve sizi de öğrencisi olarak görmek onun için çok kolay. Ama sizinle evleneceğini aklınızdan bile geçirmeyin. Sucharita yemek pişirdiğini unutarak öfkeyle Haram Babu'ya döndü. Ne demek istiyorsunuz diye haykırdı. Gurmuhan Babu'nun sizinle asla evlenmeyeceğini söylüyorum. Evlenmek mi dedi Sucharita gözlerinden ateş saçarak. Size onun gurum olduğunu söylemedim mi? Evet söylediniz diye yanıtladı Haram Babu. Ama söylemediklerinizi de anlayabiliriz. Bu evi terk edin diye bağırdı Sucharita. Bana hakaret edemezsiniz. Size bir kez söyleyeceğim, bundan sonra yüzümü bile göremeyeceksiniz. Yüzünü bile göremeyecekmişim dedi Haram Babu alaycı bir sesle. İşte şimdi tam bir zenana kadın oldunuz. Mükemmel bir Hindu ev hanımı. Güneşin bile göremediği bir kadın. İşte sonunda Paresh Babu günahlarının bedelini ödüyor. Bu yaşında yaptıklarının meyvesini topluyor. Hepinize elveda. Sucharita mutfak kapısını sert bir şekilde çarptı. Haram Babu yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuş bir halde dışarı çıkarken o da yere çökmüş hıçkırıklarını bastırmaya çalışıyordu. Hari Mohini konuşmanın her bir sözcüğünü duymuştu. Sucharita'nın dudaklarından duydukları en çılgın umutlarının bile ötesindeydi. Delicesine sevinmişti. Neden olmasın diyordu içinden. Ettiğim o kadar dua boşuna mıydı? Sonra da dua odasına gitti, kendini putun önüne boylu boyunca atıp bundan sonra sunularını arttıracağına söz verdi. Daha önce huzurlu bir şekilde yaptığı ibadeti şimdi içinde beliren umutla ateşli bir hale bürünmüştü. Gora daha önce kimseyle Sucharita ile konuştuğu gibi konuşmamıştı. O ana kadar dinleyenlere yalnızca fikirlerini, emirlerini anlatmıştı. Ama Sucharita'ya tamamen içini dökmüştü. Kendini bu şekilde ifade etmenin verdiği sevince herhangi bir kibir duygusu bulaşmış değildi. Bütün fikirleri ve kararlarının artık duygusal bir niteliği de vardı. Yaşamındaki her şey bir anda güzelliğe bürünmüştü. Sanki tanrılar üzerine nektarlarını akıtıyorlardı. Gora son birkaç gündür Sucharita'yı sonuçlarını düşünmeden yalnızca bu sevincin etkisine kapılarak ziyaret ediyordu. Ama bugün Hari Mohini'nin söylediklerini duyunca aynı nedenden dolayı Bino'ya acımasızca güldüğünü ve sitem ettiğini hatırladı. Cahilliği yüzünden kendisinin de aynı duruma düştüğünü görünce irkildi. Bilmediği bir yerde uyuyup da şaşkınlıkla uyanan bir insan gibi Gora da duygularına hakim olmaya çalıştı. Gora, dünyada şimdiye kadar birçok ulusun yok olup gittiğini ama Hindistan'ın kendini tutması ve eski kanunlarına sıkı sıkıya bağlı olarak kalması sayesinde yüzyılların yıkıcı güçlerine karşı koyduğunu defalarca söylemişti. Gora hiçbir yerde bu kanunların gevşekçe uygulanmasını kabul edemiyordu. Hindistan'ın elinden diğer her şeyi alınmasına rağmen ruhunun hala bu düzenlemelerin içinde gizli olduğunu ve hiçbir hükümdarın bedenine dokunamayacağını söylerdi sürekli olarak. Yabancı bir ulusa bağlı olduğumuz zaman kendi kanunlarımıza sıkı sıkıya bağlı olmalıyız ve bu kanunların iyi olup olmadığı sorununu başka zamana ertelemeliyiz. Boğulmakta olan bir adam bir saman parçasına ya da herhangi bir şeye tutunduğunda bunun güzel olup olmadığına bakmaz. Gora bunu kendine tekrar tekrar söylemişti. Bugün de bu şekilde hissediyordu. Hari Mohini davranışlarından dolayı onu aşağıladığında Gora kendisini Üvendire ile dürtülen asil bir fil gibi hissetmişti. Gora evine döndüğünde o gün tatil olduğundan üzerinde gömleği olmayan Mohim'i kapının dışındaki bir sıraya oturmuş tütün içerken buldu. Mohim Gora'nın arkasından içeri girdi. Gora beni dinle seninle bir şey konuşmalıyım diye seslendi arkasından. Gora'nın odasına girip oturduklarında sözüne devam etti. Bana kızma kardeşim ama merak ediyorum. Sen de Bino'nun yakalandığı hastalığa mı yakalandın? O mahalleye çok sık gitmeye ve onlarla iyice içli dışlı olmaya başladın. Korkmanıza gerek yok dedi Gora hafifçe kızararak. İşlerin gidişine bakarsak hiç belli olmaz dedi Mohim. Bunun hiç çaba harcamadan yutabileceğin bir şey olduğunu düşünüyorsun. Sonra da hiç sıkılmadan eve dönüyorsun. Ama arkadaşının durumundan örnek al. Bu yemin içinde bir olta iğnesi var. Hayır kaçma. Daha esas konuya gelmedim. Bino'nun Brahmo bir kızla evleneceğini duydum. Sana önceden söyleyeyim. Artık onunla hiçbir işimiz kalmadı. Bunu söylemenize gerek yok diye kabullendi Gora. Ama diye devam etti Mohim. Annemiz buna karşı çıkarsa pek hoş bir durum olmayacak. Ailenin erkekleri bizler olduğumuz için Kızlarımızın ve oğlanlarımızın evliliklerinin sorumluluğunu biz üzerimize almalıyız. Eğer ailemize bir Brahmo katılacak olursa ben bu evde bir dakika bile durmam. Hayır, böyle bir şeye gerek yok. Soshi'nin evliliği işini neredeyse hallettik ama müstakbel kayınpeder hem kızı hem de ağırlığınca altın almadıkça memnun olmayacak. Çünkü insanların bozulabilir mallardan olduğunun ama altının çok daha uzun bir süre dayanacağının farkında. Ona kayınpeder derseniz onu aşağılamış olursunuz. Adamın istekleri bitmek bilmiyor. Bu iş görünüşe göre bana pahalıya patlayacak ama bu bana iyi bir ders oldu. Oğlumun evliliğinde bu çok işime yarayacak. Şu anda tekrar doğmayı ve babamın aracılığıyla evlenmeyi isterdim. Emin ol, erkek olarak doğmamın bütün nimetlerinden faydalanırdım. Erkeklik dediğin işte bu. Bir kız babasını yok etmek. Ne söylersen söyle kardeşim, sürekli olarak seninle birlikte Hindu toplumunu zafere taşıyacağımızı söyleyemem. Bunu önerdiklerinde bile sesim aniden kısılıyor. Oğlum Tinkovri yalnızca 14 aylık. Eşimin bir kız doğurarak yaptığı hatayı düzeltmesi uzun zaman aldı. Ama ne olursa olsun Gora, oğlum evlenecek yaşa gelinceye kadar arkadaşlarının da yardımıyla Hindu toplumunu ayakta tutmalısın. Ondan sonra Hindistan ister Müslüman ister Hristiyan olsun umurumda bile değil. Gora'nın gitmek için ayağa kalktığını görünce, yani söylemek istediğim şu diye devam etti Muhim. Bino'yu Soshi'nin nikah törenine çağırmamalısın. Çünkü bizim için daha fazla sorun çıkaracak bir şey yapmak aptallık olur. Bu nedenle bugünden başlayarak annemi dikkatli olması için uyarmalısın. Gora annesinin odasına gittiğinde Ananda Moyi gözlüklerini takmış, hesap defterinde bir liste hazırlıyordu. Gora'yı görünce defteri kapatıp gözlüklerini çıkardı, sonra da Gora'ya oturmasını söyledi. Sana bir şey danışmak istiyorum dedi Ananda Moyi, oğlu oturur oturmaz. Binoy'un evliliğiyle ilgili haberi duymuşsundur. Gora bir şey söylemeyince Ananda Moyi sözünü sürdürdü. Amcası bu duruma çok öfkelendi ve yakınlarından hiçbiri düğüne gelmeyecek. Düğün büyük bir olasılıkla Paresh Babu'nun evinde de yapılmayacak. Bu nedenle bütün düzenlemeleri Binoy'un tek başına halletmesi gerekiyor. Bu yüzden kuzeydeki evimizin üst katını kullanmamızın uygun olacağını düşündüm. Alt kat kirada ama üst katta şu anda kimse oturmuyor. Bunun neresi iyi olacak diye sordu Gora. Düğün işleriyle ben ilgilenmezsem başka kim ilgilenir? Yoksa büyük sıkıntı çekecek. Ama evliliği orada yapacak olursak her şeyi buradan en ufak bir zorluk çekmeden halledebilirim. Bu mümkün değil anne dedi Gora kararlı bir sesle. Neden? Ev sahibinden izin aldım. Hayır anne, tören orada yapılamaz. Beni dinlemelisiniz. Neden olmasın diye sordu Ananda Moyi. Binoy onların geleneklerine göre evlenmeyecek. Bunun hiçbir önemi yok diye karşı çıktı Gora. Topluma bu kanıtlarla karşı çıkamayız. Bırakın Binoy ne isterse yapsın. Biz bu evliliğe onay veremeyiz. Kalküta'da bir sürü ev var. Zaten kendi evi de var. Kalküta'da bir sürü ev olduğunu Ananda Moyi de biliyordu. Ama bütün arkadaşlarının ve yakınlarının Binoy'u yalnız bıraktığı düşüncesine bile katlanamıyordu. Binoy'un talihsiz ve yalnız bir insan gibi kiralık bir evde evleneceğini düşünmek Ananda Moyi'nin içini sızlatıyordu. Bu nedenle boşta olan evlerinin bir bölümünü Binoy'un düğünü için kullanmaya karar vermişti. Kimseyi rahatsız etmeden törenin kendi evinde yapılmasını sağlayabilirse çok rahatlayacaktı. 49. Ayrımın sonu. Sayfa 468.